Ayrı 25, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 260. Tuna Gür, Fethullah ilişkisi. Fethullah Gülen'in peşinden gittikleri önderlerinin tek amacı vardı, şeriatçı Kürdistan devleti kurmak. Gülen'in üstadından sonra onu Diyanet'in kadrosuna alan ve orada onu hep koruyup kollayan bir diğer isim de Yaşar Tuna Gür'dü. Tuna Gür ve örgütün de tek amacı şeriatçı Kürdistan'dı. Süleyman Demirel'in Diyanet'teki eli Yaşar Tuna Gür'dü. Tuna Gür'ün Diyanet bünyesinde barındırdığı, koruyup kolladığı isimlerin en başında Fethullah Gülen geliyordu. Gülen askerliğini yapmamasına, devlet memurluğu için gereken yaşta olmamasına rağmen sınava giriyor. Allah'ın sıfatlarını tam olarak bilemediği halde sınavı da kazanıyor, daha sonra da yaşını 3 yaş birden büyütüyordu. Edirne'de Kürt Said'in risalelerini dağıttığını açıkladığı Küçük Dünya adlı kitabından Tuna Gür Gülen ilişkisini bizzat Gülen'in kendisinden izleyelim.
Hakkımdaki şikayetlerin ardı arkası kesilmiyordu. O sıralarda valiye karşı beni himaye edecek de yoktu. Yaşar Hoca geldikten sonradır ki himaye gördüm. Yaşar Hoca valiyle ve diğer üst seviyedeki bürokratlarla iyi görüşürdü. Yaşar Hoca'nın gelmesiyle oradaki sertlik kırılmış, hizmete müsait bir zemin oluşmuştu.
Yaşar Tuna Gür, Fethullah Gülen'in evlenmesiyle de ilgilenmiş, ona bir teklif getirmişti.
Kestane pazarındaydım. Bir gün Yaşar Hoca Efendi İzmir'e teşrifinde birini teklif etti. Çok da ısrar etti. Ancak daha önceki kararımdan dönmeyeceğimi söyledim. Boynuma sarıldı. ''Sen de beni dinlemezsen kim dinleyecek?'' dedi, ağladı. Yaşar Hoca bu teklifle geldiğinde ben tam 30 yaşındaydım.
Gülen'i askere uğurlayanların başında da Yaşar Hoca, yani Yaşar Tuna Gür bulunuyordu. Gülen'in İzmir'e tayin işini perde arkasında gerçekleştiren yine Demirel'in koruyucu kanatları altındaki Yaşar Tuna Gür'dü. Bakın Gülen başka neler anlatıyor.
İzine ayrılıp küçük bir Türkiye seyahatine çıktım. Çeşitli yerlerdeki dostlarımı ziyaret ettim. Seyahatim 40 gün kadar sürdü. Halbuki izin sürem 20 gündü. Ankara'ya uğradım. Yaşar Hoca Efendi Diyanet İşleri Reis Muavini olarak Ankara'ya gelmişti. Ona durumumu anlattım. Geçmiş günler için rapor alınamayacağını söyledi. Meğer aklında başka bir düşünce varmış. İzmir'den ayrılırken onlara kendi yerine beni göndereceğini söylemiş ve benden sitayiş karane bahsetmiş. Bana bir dilekçe yaz ve İzmir vaizliğini iste dedi. Ben aniden böyle bir teklifle karşılaşınca şaşırdım. İzmir büyük bir yer, beni yutar. Mümkünse beni Şark'ta küçük bir vilayete verin dedim. O ısrar etti. Bir başkasına dilekçe yazdırdı, bana da zorla imzalattı. Daha sonra da kararnameyi Diyanet İşleri Reisi Elmalı'ya imzalattı. Kendi imzalamadı. Bu Yaşar Hoca Efendi'nin her zamanki temkinli davranışlarından biriydi.
Fethullah Gülen yine sürekli olarak yanında bulunan insanlardan biri de MSP milletvekili ve Rabıta'nın Türkiye temsilcisi Salih Özcan'dı. Yaşar Tuna Gür'ü Demirel kollayıp koruyor, Demirel'in koruyup kollayamadığı yerlerde mesela Fethullah Gülen, Bekir Berk, Hüsrev Altınbaşak ve diğer Nurcuların kesinleşen ve kesinleşme aşamasına gelmiş cezalarını da dönemin MSP Genel Başkanı Erbakan ve CHP Genel Başkanı Ecevit onları affederek koruyup kolluyor. Yine Demirel'in koruyup kollayamadığı Fethullah Gülen'i yargının elinden Demirel'in müsteşarı Turgut Özal 1986 yılında kurtararak koruyup kolluyor. Demirel'i de Demirel'e ve AP'ye hesap sormak için darbe yapan generaller koruyup kolluyor. Aynı topun kumaşları. Birçok hocadan ders aldığını söyleyen Fethullah Gülen'in en ciddi şekilde ders aldığını belirttiği kişi Osman Bektaş hocaydı. Gülen kendisiyle birlikte Nurculuk konusunda çalışmalar yaptığını söylediği ekipteki diğer ilginç isimler ise Kara Ses lakaplı Cemalettin Kaplan, Mehmet Kırkıncı ve Cevdet Bilican'dı. Cemalettin Kaplan bu derslerden sonra MSP'den Erzurum milletvekili adaylığına soyunuyor ancak seçilemiyordu. Kara Ses lakaplı kaplan daha sonra Erbakan tarafından Almanya'ya gönderiliyor ve kendisinden milli görüşü derleyip toparlaması, oradaki insanları eğitmesi isteniyordu. Avrupa Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderdiği yazı ile Fethullah Gülen'in işçi vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Almanya'da yurttaşlarımızın dini konularda aydınlatılmasını sağlamak üzere teşkilatları nezdinde görevlendirilmesini istiyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı, doçent Dr. Süleyman Ateş'in uygun görmesiyle 12 Kasım 1977 tarihinde bakanlık onayına sunuluyor ve aynı gün verilen izinle Fethullah Gülen milli görüşçü yetiştirmek için Almanya yolculuğunun hazırlıklarına başlıyordu. Fethullah Gülen'in anılarının yayımlandığı onlarca kitaptan hiçbirinde her nedense bu bir aylık milli görüşçü eğitme seferberliği yer almıyor. Gülen bu günlerini bir sır gibi saklıyordu. Fethullah Gülen'in hayatındaki en önemli isimlerden biri de Salih Özcan'dı. O da bilindiği gibi MSP milletvekili, Rabıta'nın Türkiye temsilcisi ve Sebilur Reşat adlı derginin sahibiydi. Gülen'in yaşamındaki bir diğer isim Eymen Topbaş ise ANAP'ın İstanbul eski il başkanı Korkut ve Turgut Özal kardeşlerin sağ koluydu. Şeriat Devleti Yolunda Işık Evleri. Fethullah Gülen'in İslam Devleti kurma yolunda teşkilatlanmasının en önemli ayağını Işık Evleri oluşturmaktadır. Işık Evleri'ne Abdülfettah Şahin adı ile yazdığı Günler Baharı Soluklarken adlı kitapta ve Çamlıca'da verdiği konferansta özetle şu şekilde açıklıyordu. Işık evler, ışık süvarilerinin kışlaları, halk erlerinin halvethane ve zaviyeleri, gözlerini ilim ve marifetle açıp kapayan kutsilerin varidat iklimleridir. Dört ayak var burada, tekke, zaviye, medrese, kışla. Tadını, havasını, rayihasını ötelerden alan ışık evler, dünyada ukba yamaçlarına kurulmuş ve fizik ötesi alemlerin rasathaneleri gibidirler. Onların aydınlık ikliminde en müptedi insanlar bile mikro alemin en sırlı koridorlarında rahatlıkla dolaşabilir. Tekke, medrese, kışla. Fethullah'ın bahsettiği sac ayaklarından tekke, zaviye, medrese ve kışlayı aynı hocadan ders aldığı, milli görüş teşkilatlarında aynı dersleri verdiği arkadaşı Kara Ses lakaplı Cemalettin Kaplan açıklasın.
İslam inkılabının ordusuna kabul edilebilmek için bir Müslümanın şu aşamadan geçmesi gerekir. Medrese devri. Bu devirde Müslüman ilmi görüşlerini pekiştirecek, yani Kur'an'ın anayasa ve şeriatında kanun olduğunu öğrenecek, bilinçlenecek. Bu nedenle hoca efendiler izlenecek. Tekke devri. Bu aşamadan geçen Müslüman daha sonra tekke devrini yaşayacak. Tekke devri tarikatçılık demek. Tarikatlarda Müslüman iyice olgunlaşacak. Kışla devri. İnkılabın silahlı aşaması.
Fethullah'ın arkadaşı Karases camilerde onun kışla devri için şöyle yırtınıyordu.
Bu devirde Müslüman tetik çekmeyi öğrenecektir.
Asker nerede yetişiyor? Fethullah evlerin alternatiflerini doğurduğunu, kampların, kursların, okulların, yurtların, dershanelerin, üniversitelerin, vakıfların doğumuna yol açtığını da belirterek buralarda asker yetişiyor diyordu.
O evleri gelecek varidat etmesi, benliğine mal etmesi, eski devirlerde, tekke zaviyelerde, medreselerde, kışlalarda elde edilecek şeyleri o evlerde elde etme meselesi bu istidata bağlı. Öyle inanıyorum ki gerçek hizmete uyanmış ruhlar bu evlerin kapılarını ardına kadar açık tutacak, hizmeti sürdürecekler. Çünkü bu evlerde asker yetişiyor, çünkü bu evlerde derviş yetişiyor, çünkü bu evlerde ilim adamı yetişiyor, çünkü bu evlerde medrese mollası yetişiyor, mektebin talebesi yetişiyor. Bunu çektiğiniz gün devlet olsanız dahi siz varidat menbaınız kuruduğu için siz mevcudu kullana kullana bir gün bitecek. Ama bu evvel ve ahir açık kalmalıdır.
1938 yılında doğan Fethullah eğitim durumunu açıklarken
Ben medreseye devam ederken de tekkeyi ihmal etmezdim. Alvar imamı hayattayken hep onun yanına gidip geldim. Zaten ilk gözümü açtığım, ruhumu mayaladığım yer tekkedir. Ben de tekke ve medresenin izleri hep aynı ritmi dokuyarak devam etmiştir, diyordu.
Ne bileyim, daha Fethullah doğmadan çok önceleri tekke ve zaviyelerin kapatıldığı gibi bir durum aklımda kalmış. Tekke ve medrese tahsilli Fethullah Gülen, Kur'an'ın tercüme edilmesi olayına ise şiddetle karşı çıkıyordu.
İslam adına yapılan her hizmete destek olmayı en büyük vazife kabul ediyordum. Bu benim çok küçük yaştan beri adetimdi. İslam'a hizmet eden kim olursa olsun içimde o şahsa karşı memnuniyet hissetmişimdir. Çünkü İslam'ın derdi benim hayallerimi dahi süsleyen tek idealimdir. Heyecanlı bir fıtratım. Nurları tanıdığım dönemde Kur'an'ın Latin harflerle yazılması Türkiye'nin gündemindeydi. Hemen kağıt kaleme sarıldım ve ben de her mukaddeset sahibi gibi içte dine tecavüz edenlere karşı içimin kükremesiyle fikrimde istihzar ettiğim birkaç sözü sunmakla bahtiyarım diye başlayan 3 sayfalık bir yazı yazdım. Arkadaşlar, bilhassa 40. Hoca bunun dergide yayımlanmasını istedi.
Gülen o günlerdeki heyecanlı fıtratını şöyle açıklıyordu.
Dünyayı parmağıma takıp da bir çevirsem.
Ve gizlenen rapor. 12 Mart yönetimiyle Başbakan Yardımcısı olan Sadi Koçaş, daha önce bilgisi olduğu Fethullah Gülen'in amisi Yaşar Tunagür dosyasının ve daha birçok dosyanın Başbakan Nihat Erim ve kendisinden saklandığını öğrendi. Bu dosyayı MİT ve Demirel hükümetinin hasıraltı ettiğini de, yapabileceği bir şey de yoktu. Çünkü Yaşar Tunagür, Nurcuların güçlü bir isminin olmasının yanında Demirel'in kardeşi Hacı Ali Demirel'in çok yakın dostu. Karısı Nazmiye Hanım'ın da kiracısıydı. Kiracı dediysek her ay başı kira ödemiyor, evde bedava kalıyordu. Yaşar Tunagür'ün Atatürk düşmanı Kürt Said'in izinden giden bir Nurcu olduğu İçişleri Bakanlığı'nın belgelerine göre kanıtlanmıştı. Tunagür Dışişleri Bakanlığı'nda yer alan rapora göre de Amerikan Aramco şirketinin de arkasında olduğu Suudi Arabistan'da kurulan ve amacını tüm dünyaya şeriat devleti kurmak olarak açıklayan Rabıta adlı örgütle ilişkiliydi. Her sene haç bahanesiyle Suudi Arabistan'a giderek bilgi alışverişinde bulunuyordu. Yaşar Tunagür bu raporlara rağmen 1965 yılında Demirel hükümeti tarafından Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına getiriliyordu. 1970 yılında kurulan komisyon MİT'ten Tunagür hakkında bilgi istedi. Başbakan Demirel'e bağlı MİT kendilerine Tunagür ile ilgili belge olmadığını bildirdi. Rapor yine Demirel tarafından uçurulmuştu. Oysa böyle bir rapor vardı ve bu raporda Tunagür'ün Nurculuk, şeriatçılık ve Kürtçülük faaliyetleri tüm açıklığıyla anlatılıyor, Diyanet'te bu amaçla yaptığı kadrolaşmalar detaylarıyla açıklanıyordu. 1972 yılında Cumhuriyet Senatosu Tabii üyesi Mehmet Özgüneş ve 14 arkadaşı tarafından devlet bakanları ve o günlerde Demirel'in sağ kolu durumundaki Refet Sezgin ve Hüsamettin Atabeyli'nin görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle açılması istenen soruşturmalarda gizlenen raporlar da ortaya çıkıyor. Kürtçülerle Nurcuların işbirliği ve beraberlikleri, ülke ve silahlı kuvvetlere olan hasımlıkları belgeleniyordu. Demirel ve ekibince Fethullah'ın hamisi, en yakın dava arkadaşı Kürtçü ve Nurcu Yaşar Tunagür ile çetesi hakkında gizlenen raporlardan bazı bölümler şöyleydi. İçişleri Bakanlığı 12.8.1965 gün Emniyet Genel Müdürlüğü Şube LB 12.273, 14.172 ve 78.075 sayılı yazılarıyla İzmir Gezici Vaizi Yaşar Tunagür'ün Cumhuriyet, Atatürk ilkeleri ve 27 Mayıs aleyhtarlığı yaptığını, milli birlik ve beraberliği bozucu faaliyetler içinde bulunduğunu, irticayı yaymak için gayretler sarf ettiğini, din istismarı yoluyla bir partinin seçim propagandalarında direkt ve endirekt rol oynama hazırlığı içinde olduğunu, bazı kimseler vasıtasıyla kendini halka yüksek mühendis olarak tanıttığını Devlet Bakanlığı'na bildirmiştir. Atatürk düşmanı ve Türk milletini bölücü faaliyetler içinde olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından Devlet Bakanlığı'na bildirilen bu adam, bu bildirmenin üzerinden 4 ay geçmeden Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na sınırsız yetkilerle getirilmiştir. Bu zat buraya gelir gelmez kendisine benzer insanlardan müteşekkil bir şebeke kurmuştur. Bu şebekeye dahil olan insanlar ki sayıları 17'dir, istisnasız Atatürk düşmanıdır. İstisnasız hepsi laik cumhuriyetin düşmanıdır. İstisnasız hepsi Türkiye'nin menfaatlerini değil, dışarıda bir takım gizli cemiyetlerin menfaatlerini gözeten insanlardır. MİT Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na ve Başbakanlığa verdiği raporu Cumhuriyet Senatosu üyesi Mehmet Özgün'e şöyle açıklıyor. Meseleyi bütün teferruatıyla arz edebilmek için evvela bu şebekenin başkanından başlamak üzere bir ikisini tanımakta fayda vardır. Meseleyi objektif esaslara bağlamak, hissi taraflardan tamamen uzaklaşmak için Yaşar Tunagür'ün şahsiyetini tamamıyla devlet arşivlerinden aldığım belgelerle devlete bağlı makamların verdiği raporlara dayanarak izah edeceğim. Bunlardan birisi MİT Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa verdiği bir rapordur. Bu rapor 4 ana bölümden müteşekkildir. Birinci bölümünde Yaşar Tunagür'ün şahsiyeti anlatılmakta, biyografisi hakkında kısaca bilgi verilmektedir. Buna göre Yaşar Tunagür İstanbul'da Kabataş Lisesi'nde son sınıfta 2 sene üst üste kaldığı için liseden çıkarılmış, bilahare küçük bir memuriyet almış, bundan sonra Ankara'da Maliye Bakanlığı'nın küçük bir memuru iken Atatürk Lisesi'ne dışarıdan devam ederek liseyi bitirmiştir. Elindeki diploma sadece lise diplomasıdır. Fethullah Gülen'in koruyucusu da kendini olağanüstü olarak gösterme gayretlerine girmiş, bu uğurda kendisine destek yine bir başka nurcu olan Demirel'in bakanlarından gelmiştir. Rapora devam edelim. Sayın Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu'nda kendisinin Bağdat Üniversitesi'nden aldığı bir sertifikanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasdik edilmiş olduğu şeklindeki beyanı gerçek dışıdır. Hilafı hakikattir. Aksine 1963 yılında Yaşar Tunagür, Bağdat Üniversitesi'nin aldığı bu sertifikanın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasdik edilmesini isteyen bir dilekçeyi Milli Eğitim Bakanlığı'na göndermiş. Milli Eğitim Bakanlığı cevabi yazısında, "Sen lise mezunu değilsin ki üniversiteye devam edesin, sertifika alasın. Senin elindeki belge sadece lise bitirme belgesidir. Devlet lise imtihanına girmedikçe tam lise mezunu sayılmazsın." diye cevap vermiştir. Bu kadar açık bir ret cevabını 180 derece çevirerek parlamentonun bir kanadının kürsüsünden aksini söylemek, kanaatimce doğru bir devlet adamına yakışır bir hareket değildir. Sayın Hüsamettin Atabeyli'nin gerçekleri değiştirmesi bununla da bitmemektedir. Cumhuriyet Senatosu üyesi Muzaffer Yurdakuler'in vermiş olduğu bir önergeye cevaben Sayın Hüsamettin Atabeyli İstanbul'da Ali Aslan adında bir kimsenin evinde arama yapılmadığına dair bilgisi bulunmadığını beyan etmiştir. Halbuki elimizde belge vardır. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'na gelmiş, Din İşleri Yüksek Kurulu'nda Ali Aslan'ın evinden alınan belgeler incelenmiş, karara bağlanmıştır. Ve bugünkü Diyanet İşleri Başkanı'nın altında imzası vardır. Binaenaleyh, Ali Aslan'ın evinde bir arama yapılmış olduğunun Diyanet İşleri Başkanlığı veya Devlet Bakanı tarafından bilinmemesine imkan yoktur. Kanaatimiz odur ki parlamenterler tarafından sorulan yazılı sorulara devlet adamları doğru cevap vermelidirler. Fethullah Gülen'i torpille diyanete alarak koruyup kollayan Yaşar Tunagür, Demirel'in AP'sine kapılandıktan sonra İkbal kapılarını son sürat açmaya başlıyordu. Tunagür'ün faaliyetleri MİT Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa verdiği raporda şöyle yer alıyordu. Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri sağ cephenin liderliğini ele geçirmek yönünden olmuş ve bu maksatla Diyanet İşleri Reis Muavinliğine gelinceye kadar bütün irticai faaliyetlerin destekleyicisi olmuştur. Adı geçen dikkati ilk defa Edirne'de müftü bulunduğu sırada çekmiştir. Bilhassa dini topluluklarda ve cemaatin kalabalık olduğu günlerdeki vaazlarında halkı hükümet aleyhine tahrik edici konuşmalar yaptığı anlaşılmıştır. İzmir gezici vaizliğine tayin edildikten sonra da Arap ülkelerinden adresine mektup ve çeşitli kitaplar geldiği görülmüştür. Gelen mektup ve kitaplar üzerinde yapılan incelemede irtibatın Müslüman Kardeşler Cemiyeti ve Irak'taki Nurcular ile olduğu anlaşılmıştır. Nurcular ile olan irtibatı ise dolaylı bir durum arz etmekte ve adı geçen Irak'a talebe gönderilmesi imkanlarıyla Nur neşriyatının temin ve sevkine aracı olduğu meydana çıkmıştır. Ayrıca Irak'ta iken aynı odada beraber kaldığı ve Irak'taki Nurcuların temsilcisi durumunda olan Ahmet Ramazan Salih Tuncer'e Kur'an kurslarında ve ilahiyata öğrenci yetiştirme derneklerinden sağladığı paraların Irak'taki talebelere dağıtılması için gönderdiği anlaşılmıştır. Yaşar Tuna Gür bu mutavassıt rolün yanında İzmir'de verdiği vaazlarda da yıkıcı ve gericiliği destekler bir davranış göstermiş ve bu faaliyeti dolayısıyla 1964 yılında hakkında dava açılmıştır. Raporda kapatılan MSP, Refah ve Fazilet Partisi Milletvekili Lütfü Doğan'ın o günlerde Yaşar Tuna Gür'ün maşası olduğu da vurgulanıyordu. Raporda Tuna Gür'ün Diyanet İşleri Teşkilatı'nı Nurcularla doldurduğu da belirtiliyor ve şunlar anlatılıyordu. Yaşar Tuna Gür'ün gerek Nurcularla gerekse İslam Birliği'ni savunan teşekküllerle açık irtibatı bulunmaktadır. Şöyle ki Irak'la irtibat devamlı surette mevcuttur. 23 Temmuz 1966 günü Ankara'ya gelen Ahmet Ramazan Tuncer, Yaşar Tuna Gür'ün evinde misafir kalmış, yapılan toplantıda aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır. Irak Kültür Ateşemiz Reşat Oğuz'un merkeze alınarak yerine Konya Yüksek İslam Enstitüsü Baş Muavini Necati Çerçioğlu'nun tayin edilmesi. Senatör Mehmet Özgüneş yapılmak istenen bu tayinin nedenini de şöyle açıklıyordu. Irak Kültür Ateşesi'nin Dışişleri Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği raporlar okunursa tayinin sebebi de ortaya çıkar. Birincisi buradan Ahmet Ramazan Salih Tuncer, Türkiye'den Nur Risaleleri temin etmekte, bunların Yaşar Tuna Gür'e göndermekte, Yaşar Tuna Gür de oradaki Türklere satmaktadır. Bu husus bizzat Kültür Müsteşarı tarafından Başbakanlığa bildirilmiştir. Birinci rahatsızlık buradan doğmaktadır. İkincisi Kültür Müsteşarı orada bir Türk lisesi ve Türk ilkokulu özel olarak açmak istemektedir ve bunu Iraklılara kabul ettirmiştir. Buna Ahmet Ramazan Salih Tuncer ve Yaşar Tuna Gür muhaliftir. Üçüncü husus bir takım talebeler Türkiye'den kaçmakta, gizlice Mağdat'taki bazı medreselere yazılmakta, orada İslam dini tedrisatının yanında Araplık da aşılanmaktadır. Kültür Ateşesi'nin bu konuda raporlar yazarak önlem alınmasını istemesi Yaşar Tuna Gür'ü çileden çıkarmış ve onun görevden alınması için çalışmalar başlatılmasını istemiştir. Yaşar Tuna Gür'ün faaliyetleri hakkında rapor şöyle devam ediyor. Irak'ın Türk öğrencilerine açmayı düşündüğü burslardan Nurcuların istifade etmesi imkanlarının araştırılarak sağlanması. Müslüman Kardeşler Cemiyeti'nin liderlerinden olan Seyyid Kutup'a ait olan eserleri Türkçe'ye çevirmek için tercüme ve yayın şirketi kurulması fikirleri münakaşa edilerek kabul edilmiştir. Rabıtatül Alemi İslam Cemiyeti Genel Sekreteri olan Muhammed El Savvaf ile temas halinde bulunmaktadır. Yaşar Tuna Gür bu cemiyetin İsviçre'de bulunan şubesinin başkanı Dr. Said Ramazan ile muhabere etmektedir. Pakistan İslam Partisi Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile de irtibat halindedir. Raporda Yaşar Tuna Gür'ün bir gün gelecek şeriat kanunları tatbik edilecek sözlerine vurgu yapılarak kendisinde politik güç olduğunu sürekli olarak çevresine söylediği belirtiliyor ve Demirel bana tabidir, ben Demirel'e değil şeklindeki sözlerinin altı çiziliyordu. 25. ayrımın sonu. Sayfa 271.